Bugün hapisteki sevinç isimli vaaz serimize başlıyoruz. Bu vaaz serisi Noel Bayramı'na kadar devam edecek. Bugün size Filipililer mektubunu tanıtmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda ayet ayet inceleyerek bu kitabın üzerinde duracağız. Ama bugün Filipi'deki kilisesinin nasıl başladığını anlatmak istiyorum. Elçi Pavlos, İsa'nın doğumundan 60 yıl sonra imanlı Filipililer için bu mektubu yazdı. Filipi çok önemli ve stratejik şehirdi. Bu kentin coğrafi olarak yüksekti ve ona saldırmak zordu. Aynı zamanda şehir etrafında verimli tarımsal ovalar ve toprağın altında zengin bir maden kaynağı. Bu şehir Makedonya'daydı. Aslında bir Filipi, aslında üst tarafta Filipi. So Makedonya'daydı. Bu şehir Roma bir yerleşim yeri. Ve orada yaşayanların çoğu Roma vatandaşıydı. Octavius adlı Roma İmparatoru Filipi'de emekli Roma İmparatorluğuna hizmet etmiş askerlere orada toprak verdiği için birçok asker Filipi'ye yerleşti. Onlar Roma İmparatorluğuna sadık idiler. Bu kitabı okuduğumuz zaman bu nokta çok önemli. Ve bu Filipi'deki kilise nasıl kuruldu? Bugün size kutsal kitaptan 3 farklı ve gerçek olan hikayeyi anlatacağım. Bu hikaye İsa'nın doğumundan yaklaşık 50 yıl sonra gerçekleşti. Kutsal kitabınız varsa Elçilerin İşleri 16. bölümü açın, ayetlerde ekranda görünecek. Elçi Pavlos şöyle çalışıyordu. Normalde Pavlos ve birkaç yoldaş müjdeyi yaymak için yeni yerlere gitmek istediler. Oralarda kaldılar ve onlar halka Tanrı'nın egemenliğini ve müjdesini ilan etti. Böylece Pavlos Filipi'ye gitmişti. 6. ayetten 12. ayete kadar okuyalım ve aslında Salih bizim için onlar.
Pavlos'un Makedonya ile ilgili görümü. Kutsal Ruh'un Tanrı sözünü Asya ilinde yaymalarını engellemesi üzerine Pavlus'la arkadaşları Frigya ve Galatya bölgesinden geçtiler. Misya sınırına geldiklerinde Bitinya bölgesine geçmek istediler ama İsa'nın ruhu onlara izin vermedi. Bunun üzerine Misya'dan geçip Troas kentine gittiler. O gece Pavlus bir görüm gördü. Önünde Makedonyalı bir adam durmuş ona yalvarıyordu. Makedonya'ya geçip bize yardım et diyordu. Pavlus'un gördüğü bu görümden sonra hemen Makedonya'ya gitmenin bir yolunu aradık. Çünkü Tanrı'nın bizi müjdeyi oradakilere duyurmaya çağırdığı sonucuna varmıştık. Lidya'nın iman etmesi. Troas'tan denize açılıp doğru Semadrek adasına ertesi günde Neapolis'e gittik. Oradan da Filipi'ye geçtik. Burası bir Roma yerleşim merkezi ve Makedonya'nın o bölgesinde önemli bir kentti. Birkaç gün bu kentte kaldık.
Ya Rab, bu söz sana ait ve bugün bizimle konuş diye dua ediyorum. Lütfen gözlerimizi aç, kulaklarımızı aç, sana dayanıyoruz, sana güveniyoruz. Lütfen bize yakınlaş. İsa'nın adıyla, amin. Pavlos, Filipi'ye gitti. Çünkü Tanrı görüm aracılığıyla ona bir yol gösterdi. Ama okuduğumuz gibi, ilk önce hem Asya ilinde hem de Bitinya bölgesinde Tanrı'nın müjdesini yaymak istedi. Ama Tanrı bu yolları kapattı. Bazen işimiz böyle olabilir. Ya yeni bir proje ya da yeni bir hizmet başlatmak istiyoruz ama bunu başlattığımız zaman sanki bir kapı kapanmış gibi. Böyle bir durumda bulunduğumuzda Pavlos'un hikayesinden teşvik alabiliriz. Pavlus'un biraz hayal kırıklığını uğradığını sanıyorum. Buna rağmen o vazgeçmedi. Çünkü Pavlus inanıyordu ki eğer Tanrı ne zaman bir yol kapatırsa daha iyi bir yol açacaktı. Yani bu görüm sayesinde Pavlus Filipi'ye ulaştı ve onun Filipi'deki görevi başladı. Ayetleri okumaya devam edelim. 13. ayetten.
Şabat günü kent kapısından çıkıp ırmak kıyısına gittik. Orada bir dua yeri olacağını düşünüyorduk. Oturduk, orada toplanmış kadınlarla konuşmaya başladık. Bizi dinleyenler arasında Tiatira kentinden Lidya adında bir kadın vardı. Mor kumaş ticareti yapan Lidya, Tanrı'ya tapan biriydi. Pavlus'un söylediklerine kulak vermesi için Rab onun yüreğini açtı. Lidya, ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. Beni Rabbin bir inanlısı olarak kabul ediyorsanız, gelin evimde kalın diye bizi razı etti.
İlk baktığımız hikaye budur. Lidya adlı bir kadın ile karşılaşıyoruz. Lidya, Yahudi olmayan biriydi. Ama Yahudi, imanlı topluluğunda bulundu. Yani Lidya eski antlaşmaya iman etti ama herhalde İsa hakkında bir şey bilmiyordu. Pavlus Tanrı'nın müjdesini paylaştığında Lidya dikkatlice dinledi. Ve Tanrı onun yüreğinde çalıştı. Sonuç olarak Lidya Tanrı'nın müjdesine inandı. Yani İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul etti ve vaftiz edildi. Lidya ticarette başarılı bir kadındı. Mor kumaş çok değerliydi. Ve bu yüzden sadece zengin ve lüks ürün ticareti yapanlar bu kadar değerli bir kumaşı alıp satılabilirdi. Eğer bugünlerde Lidya yaşasaydı, sanırım zeki bir iş kadını olarak business class seyahat ederdi. Pahalı restoranlarda müşteriyle yiyebilirdi ve bu yemeği şirketin kredi kartıyla ödeyebilirdi. Bizim gibi evet. Lidya eğitimli ve başarılı insanla zaman geçirebilirdi. Yani Lidya başarılı ve zengin olduğu halde dünyanın verdiği keyif ruhunu hoşnut edemedi. İçinde bir boşluk vardı, değil mi? Bu yüzden Pavlus ona Tanrı'nın müjdesini anlattığı zaman Lidya iman ile karşılık verdi. Lidya İsa'ya iman ettiği zaman imanını gizlemediğini görüyoruz. İlk önce Lidya'nın evinde çalışanlar da İsa'ya iman edip vaftiz oldular. Lidya onlarla mı Tanrı'nın müjdesini paylaştı? Pavlus onlara mı müjdeyi ilan etti? Bunu bilemeyiz. Ama Lidya'nın kendi imanını saklamadığı belli. Lidya Pavlus'u ve onun arkadaşını kendi evinde kalmaya ikna etti. Lidya İsa'ya iman ettiği zaman hemen İsa'ya hizmet edenler için kendi evini açtı ve onlara misafirperver bir şekilde kilisede böyle bir ortam olmalı, değil mi? Filipi'deki kilisenin Lidya'nın evinde toplandığını anlıyoruz. Lidya bunu gönülsüz yapmadı. Tersine onlara kalmaya ikna etti. Tamam, ikinci olarak Lidya İsa'ya iman etti. İkinci hikayeyi okuyalım.
Bir gün biz dua yerine giderken karşımıza falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız gelecekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyordu. Pavlus'u ve bizleri izleyerek bu adamlar Yüce Tanrı'nın kullarıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar diye bağırıp durdu. Ve günlerce sürdürdü bunu. Sonunda bundan çok rahatsız olan Pavlus arkasına dönerek ruha, İsa Mesih'in adıyla bu kızın içinden çıkmanı buyuruyorum dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Kızın efendileri kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Pavlus'la Silas'ı yakalayıp çarşı meydanına yetkililerin önüne sürüklediler. Onları yargıçların karşısına çıkararak bu adamlar Yahudidir dediler. Kentimizi alt üst ettiler. Biz Romalılar için benimsenmesi ve uygulanması yasak bir takım töreler yayıyorlar. Halk da Pavlus'la Silas'a yapılan saldırıya katıldı. Yargıçlar onların giysilerini yırtıp sıyırarak değnekle dövülmeleri için buyruk verdi. Onları iyice dövdürdükten sonra hapse attılar. Zindancıya onları sıkı güvenlik altında tutmasını buyurdular. Bu buyruğu alan zindancı onları hapishanenin iç bölmesine atarak ayaklarını tomruğa vurdu.
İkinci hikayemiz çok farklı. Birinci gerçek olan hikayede Pavlus müjdeyi ilan ederken Tanrı Lydia'nın yüreğinde çarştı ve o imanlı oldu. Bu hikayede ise Pavlus bir cin kovunca tutulmuş bir kadını özgürleştirdi. Bir daha görüyoruz ki biz Tanrı'nın müjdesine ilan ederek ve harikalar ve belirtiler yaparak Tanrı'nın egemenliği gerçekleşiyor. İkisi de çok önemli. Tanrı'nın sözünü benimsememiz ve hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Aynı zamanda Tanrı'nın gücüyle Tanrı'nın egemenliğini göstermeliyiz. Kilise olarak ikisi bir araya gelsin. Lydia üst tabakattandı. Bu kız ise bir köle olarak yaşıyordu. Herhalde bu kadın ya bir öksüzdü ya da evden kaçmış bir kimsesizdi. Beslenmek ve basit ihtiyaçlarını karşılamak için kendisini köle olarak satmak. Herhalde bu kadın fazla kötülüğü görmüştü ve genç olduğu halde başına çok zarar gelmişti. Bu kadının İsa'ya iman edip etmediğini bilemiyoruz. Çünkü kutsal kitap bu kadın iman etti demiyor. Ama en azından Tanrı'nın gücü Pavlus'un elinin aracılığıyla hayatını değiştirdi. Ve bence bu kadın sonra İsa'ya iman etti. Ama kutsal kitap böyle bir şey demiyor. Bir cevap vermiyor. Bu cin kovulduğu zaman bu kızın efendileri kazanç umutlarının yittiğini gördüler. Tanrı'nın çalıştığı belli. Değil mi? Bu kadın özgürleşti. Ama kızın efendileri bunu göremedi. Tersine onlar sadece kazanç umutlarının yok olduğunu görebilirdiler. Bazen kesinlikle Tanrı harika şeyler yapıyor. Ama insanlar kör kişi gibi bunları göremez. Kızın efendileri Pavlus'u çok kızdılar. Ve yargıçların önüne onları sürüklediler. Pavlus ve Silas onların suçlamalarına cevap vermeden soyunup sopa ile acımasız bir şekilde dövüldü. Sonra hapse atıldılar. Yani Filipi'de Tanrı'nın müjdesini ilan ettiği zaman birçok kişi buna karşı çıktı. İnsanların çoğu değişikliği pek sevmiyor. Ben dahil. İnsanlar gelenekleri ve alışkanlıkları reddetmeyi sevmiyor. Normalde bunlara benimsememişlerdi. Bu yüzden insanlar müjdeyi duyunca buna karşı koyabilir. Pavlus ve Silas hiç hata yapmadı. Onlar cinli bir kızı özgür kıldığı halde zulüm çektiler. Kardeşlerim, eğer insanlarla müjdeyi paylaşırsak ve onlar bunu reddederler ve bizimle alay ederler, buna şaşmamalıyız. Tanrı birinin yüreğini açmadıkça doğal olarak insanlar müjdenin güzelliğini kavrayamazlar. Madem ki müjde ilan edilince kiliseler baskı altında yaşayabiliyorlar. Öyleyse biz de baskı altında olsak dahi yaşayabiliriz. Tamam, so ikinci olarak, o ikinci hikayemiz şu. Bir cinli kız özgürleşti. Sonra Pavlos ve Silas hapse atıldı. Üçüncü hikayemiz bakalım. Ayetleri okumaya devam edelim.
Gece yarısına doğru Pavlos ve Silas dua ediyor. Tanrı'yı ilahilerle yüceltiyorlardı. Öbür tutuklular da onları dinliyordu. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı, herkesin zincirleri çözüldü. Zindancı uyandı. Zindan kapılarını açık görünce kılıcını çekip canına kıymak istedi çünkü tutukluların kaçtığını sanmıştı. Ama Pavlus yüksek sesle "Canına kıyma, hepimiz buradayız." diye seslendi. Zindancı ışık getirip içeri daldı. Titreyerek Pavlus da Silas'ın önünde yere kapandı. Onları dışarı çıkararak "Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekiyor?" diye sordu. Onlar "Rabbi İsa'ya iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz." dediler. Sonra kendisine ve ev halkının hepsine Rabbin sözünü bildirdiler. Gecenin o saatinde zindancı onları götürüp yaralarını yıkadı. Sonra hem kendi hem ev halkı hemen vaftiz oldu. Pavlus da Silas'ı evine götürerek sofra kurdu. Tanrı'ya inanmak onu ve evindekilerin hepsini sevince boğmuştu.
Evet. Orada çok sevinç vardı. Merhaba. Yani Pavlus ve Silas'a haksızlık edildi. Buna rağmen söylenmek yerine ezgilerle Tanrı'ya övdüler. Demek ki zorluklarda yaşadığımızda Tanrı'ya övmekten vazgeçmemeliyiz. Bizim için bir model var. Dua ederken Tanrı bizi tutan zincirleri açabilir. Tabi hiçbirimiz gerçek bir hapiste kalmıyor olsak da. Lakin bazılarımız sanki kafeste yaşıyormuş gibidir. Umutsuzluk duyuyorsunuz. Pavlus ve Silas Tanrı'ya tapınıp dua ederken zincirleri çözüldü. Umutsuzlukta bulunduğumuz zaman doğal olarak Tanrı'dan uzaklaşmak istiyoruz. Değil mi? Tersine dua etmekten vazgeçmek yerine dua etmeye devam etmeliyiz. Öyle değil mi? Zindancı tutukluların kaçtığını zannetti. Eğer tutuklular zindancının gözetiminin altındayken kaçsaydılar, yetkililer zindancıyı öldürecekti. O sorumluluğunu yerine getiremeyecekti. Bu yüzden zindancı neredeyse intihar edecekti. Ama Pavlus ve diğer tutuklular zindanda kaldılar. Eminim ki zindancı Pavlus ile Silas'ın övdüklerini duymuştu. Kuşkusuz onların korkusuz imanı olduğu için zindancı çok etkiledi. Pavlus ile Silas tutuk evine atıldığı halde özgürdü. Gerçek özgürlük bir duruma bağlı değil. Tersine gerçek özgürlük içten kaynaklı. Zindancı Pavlus ve Silas'a ironik bir soru şöyle sordu. Efendiler, kurtulmak için ne yapmam gerekir? Kime bu soru sordu? Pavlus ve Silas. Evet, tutuklular. Nasıl özgür olabilirim? diye sordu. Çok tuhaf değil mi? Çünkü zindancı onların tutuklular olduğu halde kurtulduğunu biliyordu. Pavlus ona İsa'ya iman etmesini söyledi. Müjdenin kilit noktası İsa'ya iman etmekti. Baştan sona kadar İsa merkezdedi. Başlangıçta onun sözüyle dünyaya yoktan yaratan ve dünyadaki her şey devam ettiren odur. İnsanları kurtarmak için dünyaya gelip insan olan odur. O utanca günahı ve şeytana yenmek için çarmıha gerilip öldü ve gömüldü. Ama hamdolsun 3 gün sonra ölümden dirildi çünkü göklerdeki baba onu dirildi. Ve ölüm onu tutamadı. O göklerdeki baba İsa'yı çok yükseltti ve İsa adın en üstündeki olan adı verdi. Ve kutsal kitaba göre bir gün İsa yargıç olarak tekrar gelecek. Ve insanları yargılayacak. Aynı zamanda bu dünyaya yenileyecek. Ah, şimdi bin adım atım. Sahte göre. Pavlos zindancı ve onun ailesine Rabbin sözünü bildiği zaman Pavlos büyük ihtimalle bu şeyleri anlatır. Bu yüzden bu zindancı ve onun ailesi, Lydia ve onun ailesi gibi İsa'ya emaneti ve baptist edildi. Kardeşlerim, Filipi'deki kilise bu iki aile kuruldu. Kilise kurulduktan sonra yaklaşık 10 yıl sonra Pavlos bu sevdiği kiliseye bu Filipililere mektubunu yazdı. Ve önümüzdeki aylarda bu mektuptan ayet ayete bakarak Tanrı'nın sesini duyacağız. Ama bugünkü 3 hikayeden 4 nokta çıkarmak istiyorum. İlk önce başlangıçtan bu kilisede çeşitlilik. Bu kilise Lydia'nın evinde toplandı. Lydia üst tabakaya ait biriydi. Zindancının ailesi ise işçi sınıfına ait değil. Eğer bu cine tutulmuş kız kiliseye katıldıysa bir köle de aralarında olur. Kilisenin dışında farklı tabakaya ait insanlar nadiren toplanıyor ve arkadaşlar oluyor. Değil mi? Bir kilisede beklenmedik arkadaşlıklar olmalı. Çünkü bir kilise tek insan demografiyi temsil etmemeli. Tersine İsa'ya iman eden çok farklı kişiler kilisede bir araya gelecek, birlikte Tanrı'nın ardından gidecek. Kiliseler Tanrı'nın herkese olan sevgisini yansıtmalıdır. Tanrı'nın egemenliğinde ne fakir, ne de zengin, ne eğitimli, ne de cahil, ne soylu, ne de köle insanlar var. Her biri Tanrı tarafından sevilmişti. Onlara değer verildi. Herkes çok önemli. Plüluk olarak Tanrı'nın yaratığı çeşitliliği çevremize göstermek istiyoruz. Yani bize benzemeyen kişi kilisemize gelince onu hoş karşıladığımızı ve onu kabul ettiğimizi tecrübe etmesini istiyoruz. So, başlangıçta bu kilisede çeşitlilik vardı. İkinci olarak, başlangıçta Tanrı'nın sözü ve Tanrı'nın gücü vardı. İkisi birlikte. Pavlos sadece Tanrı'nın sözünü bildirmedi. Elbette Pavlos Tanrı'nın sözünü ilan etti, Tanrı'nın sözünü çok sevdi. Aynı zamanda Pavlos bir cin kovarak cinli bir kıza özgür kıldı. Pavlos Korint'teki kiliseye şöyle yazdı. Size geldiğimde sözüm ve bildirim insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. Öyle ki imanınız İnsan bilgeliğine değil, Tanrı gücüne dayansın. Kilise olarak beklentimiz şu. Hem Tanrı'nın sözünü hayatımıza uygulayacağız, hem de kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın gücünü tecrübe edeceğiz. Hastalara şifa vermeyi ve cine tutanlara özgür kılmayı bekliyoruz. Ve ısrarla bunların peşinde olacağız. Üçüncü olarak, başlangıçta bu kilise baskı altında yaşıyordu. Bunu çok vurgulamak istemiyorum ama imanımız olduğu için sıkıntılardan geçebiliriz. Tabii ki sıkıntılardan ve zorluklardan kaçınmak istiyoruz. Ancak Pavlus ve Silas gibi müjde uğruna acı çekmeye razı olmalıyız. Pavlus ve Silas acı çektiği halde onlar sevinç duydular. Kardeşlerim, Hristiyanlığın sıra şudur. Bizim gerçek sevincimiz durumumuza bağlı değil. Sevincimiz Tanrı'dan kaynaklanır. Aslında Pavlos bu mektubu yazdığı zaman neredeydi? Evet, hapiste. Evet. Tutukevinde kaldı. Ama sürekli sevinin dedi. Sevinin çünkü Tanrı çok iyi. Dördüncü olarak. Başlangıçta bu kilisede kurtuluş vardı. Kilise başladığı zaman Lydia ve onun ailesi, zindancı ve onun ailesi İsa emanetiyle Tanrı'nın sözünü duyduğumuz zaman aynı bir mucize aramızda olmasına ve Tanrı'nın Lydia gibi insanların yüreğini açmasına bekliyoruz. Eğer İsa'ya henüz iman etmediyseniz, bilin ki İsa'ya iman etmek çok karmaşık değil. Kurtuluş Tanrı'nın bedelsiz ama iyilik yaparak kurtuluşunuzu kazanamazsınız. Ama Hristiyan olmak ucuz değildi. İsa bizi kurtarmak için canını verdi. Ve İsa'ya iman ettiğimiz zaman diyoruz, İsa'ya kurtarıcı ve Rab olarak kabul ediyor. Tanrı bizi aklıyor ve utancımızı ve günahlarımızı ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda yeni Efendimiz var. Artık kendimiz için yaşamıyoruz. Tersine Rabbimizin ardından gidiyoruz. Ona hayatımızı adıyoruz. Yani bir Hristiyan olmak için ilk önce günahlarından tövbe etmen gerekiyor. Tövbe etmek pişman olmaktan daha hayat değiştiricidir. Demek ki kendi yolundan gidiyordun ama tövbe ettiğin zaman 180 derece dönüş yaparak artık Tanrı'nın yolundan gidiyorsun. Sanki önce sen sürücü olarak arabaya sürüyordun. Yani gideceğin yolları sen seçtin. Ben bu yöne gideceğim ve o zaman oraya gittin. Ama şimdi her şey değişti. Çünkü artık yeni bir sürücü arabana sürüyor. Ve o arabaya yönlendiriyor. So, tövbe, günahlarından tövbe etmen gerekiyor. İkinci olarak kurtuluş için İsa'ya güvenmemiz lazım. Sanki bütün ağırlığını İsa yükleniyor. Demek ki çaba göstererek kurtuluşunu kazanmazsın. İmkansız. Tersine Tanrı'nın karşılıksız armağına imanla alıyoruz. Aslında bugün, hatta şu an bile İsa'ya iman edebilirsin. Senin için bir fırsat var. Bugün Lydia ve zindancı gibi kurtuluş sana da gelebilir. Tamam, şimdi dua edeceğiz.